Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulmadık üstad ya.
Evet hocam, buraya hoş geldik ama gönlümüz değil
hoş
mi?
Hoş değil yani.
Hoş değil.
Yaralı.
Yaralı evet. İşte Maraş'ta, Diyarbakır'da, Hatay'da çok ciddi neticesi olan bu depremden sonra hem orada kardeşlerimize destek olmak için psikolojik olarak dertlerine hocam bir parça biz de bir acaba yaralarına çare olabilir miyiz diye toplaşmış olduk.
Evet.
O yüzden hocam bugün biraz bu deprem ve depremde kayıp nasıl yasla alakalı biraz konuşalım hocam. Biraz da hocam esas bugün hocam Osman Nuri Topbaş Üstadımızın bu çok güzel bir eseri var. Fazıl Er Medeniyeti. İkinci ciltte hocam biraz yardımlaşma, hizmet. Biraz hocam çünkü deprem oldu bitti ama geride kalan kardeşlerimiz var, evsiz. Yaralı kardeşlerimiz var. Onlara bir hepimizin el uzatması gerekiyor. Onlarla evet, alakalı konuşalım inşallah.
Kesinlikle hocam. Yani 17 Ağustos depremini ben İstanbul'da yaşadım. Siz neredeydiniz hocam?
Hocam ben yurt dışındaydım. Onu da şunu İngiltere'de söyleyeyim. İngiltere'deydim. Antiparnes şunu söyleyeyim hocam. Bak yani şimdi hakikaten insanlık başka bir şey. İngiltere'de bu 99 depreminde ben Leeds şehrindeydim. Hocam hemen hemen bütün oradaki publar, eğlence merkezleri hasılatlarını, birkaç günlük hasılatlarını Türkiye'ye gönderdiler.
Çok
yani şunun için söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın, İngilizler ölmek için değil ama insaniyeti bir şey yapalım burada. İfade edelim, bir de teşvik olsun. Yani adam İngiltere'de yaşıyor.
O yardım ediyorsa biz hayli hayli.
Hocam çok ciddi meblalar geldi o dönemde 99 evet, senesinde. Şunu söyleyeceğim yani insanlık denen şey herkesin gönlünde bir parça insanlık var. Az veya evet, çok. O yüzden hocam biz de herhalde bu damarlarımızın bugün kabarması lazım, coşması lazım diye düşünüyorum.
Evet kesinlikle, çünkü yani insan olduğunu insan en fazla iyilik yaparken hisseder. Yani mesela insan en iyi ne zaman, en güzel ne zaman görünür? Gülerken görünür.
Evet.
İnsan da insaniyetini en fazla iyilik yaparken hisseder. Yani sadece aslında yardım yapmıyorsun, kendi kalbinde derinleşiyorsun.
Çok kalbin, güzel.
Kalbinde derinleşmek yani bu insana muazzam bir şey kazandırır. Maneviyat kazandırır. Bir bu dolayısıyla insanın en çok harekete geçmesi gereken zaman. Bu arada hemen vurgulayalım. Bütün yardımlar AFAD tarafından organize ediliyor hocam şu anda. Dolayısıyla AFAD üzerinden maddi ve manevi yardımları şu anda ulaştırmak lazım.
Ayrıca bizim bu radyomuzun da içinde bulunduğu Hüdayi Vakfımız da Allah razı olsun hemen organize oldular. Battaniyeler işte efendim, maddi yardımlar, oraya para vermek pek daha mümkün.
Evet.
AFAD olur, Kızılay'ımız olur. Elhamdülillah pek çok hayır kuruluşumuz var. Hüdayi Vakfımız olur.
Evet.
Herkes hocam hangi vakfa yakınsa
oraya vermesi. Evet. Hepsini AFAD organize ediyor. Benim kastettiğim oydu yani.
Eyvallah. Tek evlendir.
Evet. Bu çok önemli çünkü daha önce 17 Ağustos depreminde hocam yardımlar organizasyonsuz yürütülüyordu. Mesela insanlar habire ekmek ve yiyecek götürmeye başlamıştı deprem bölgesine. Artık onlar çürümeye başlamıştı ama çocuk bezine ihtiyaç vardı.
Mesela,
o karşılık ya bulmuyordu. O bakımdan yardımların bulunan bu yol üzerinden merkezi koordinasyonla birlikte yürümek ama en yakın yardım derneği üzerinden harekete geçmek lazım. Bu arada hocam yani böyle hızlıca olması açısından söyleyeyim. Bu da AFAD organizasyonu. Telefonunuzu açıyorsunuz, mesaj kısmını 1866 yazıyorsunuz, altına da deprem diyorsunuz. Hı hı. Gönder dediğiniz andan itibaren 20 TL yardımda bulunmuş hı hı, oluyorsunuz. Yani şu anda en hızlı yapılacak olan şey bunu, herkes kendi gücü miktarınca bir kez, iki kez, üç kez, daha fazlası AFAD'ın web eyvallah, sitesine girip oradaki hesap numaralarından gönderebilir. Deprem yaz, 1866'ya gönder zaten, 20 TL bağışla.
Şu anda zaten vatandaşlarımız hocam televizyondan bununla alakalı pek çok şeyler seyrediyoruz muhtemelen. Şimdi hocam evet, Carl Rogers okuyorduk. İlginç bir şekilde hocam öyle bir yere gelmişiz ki Carl Rogers hani bu mükemmel insan, kendini gerçekleştirmiş insanın özellikleri vardı ya.
Evet evet.
Hocam tam compassion kelimesine gelmişiz. Merhamet.
Evet.
Bir de hocam insan ailesine olan merhamet gibi bir şey söylüyor hocam bu. Şimdi hocam bizim dinimiz merhamet dini. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz her şeye.
Evet.
Acıyan, merhamet eden. Şimdi empati kelimesi var hocam. Bu biliyorsunuz. Yani kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun hislerine ortak olmak.
Evet. Yani İslam geleneğindeki hocam şefkat, rahmet ve merhametin yanında empati çok hafif kalan bir şeydir yani.
Hocam en azından onu konuşalım yani, bir şöyle diyor hocam psikologlar, acıma da görürsünüz, acırsınız, yolunuza devam edersiniz. Birkaç saniye üzülürsünüz bir adamın durumuna. Kışın yürüyorsunuz.
Evet.
Soğukta bir amca, üstü başı böyle çok kalın, elbisesi de yok falan. Empati hocam biraz daha çözüm odaklı diyorlar.
Evet, o yani psikoterapide aslında danışanın duygu durumunu anlamak için kendini onun yerine koymak, onun duygu durumunu anlamak ama orada durmamak, oradan çıkmak.
Çıkıp ama bir yardımcı olmak gerekiyor mu acaba?
Yardımcı olmak için bunu bu. Ama şefkat ve merhamet bu anlamda çok daha derinlikli bir ilişkidir.
Şimdi hocam bir kere yani psikolojinin belki tasavvufla yarışamayacağı bir saha varsa... bu merhamet, sevgi, aşk buralarda hocam psikoloji yolda kalır. Yani
evet.
Şimdi biraz sonra bazı örnekler de vereceğiz zaten hocam. Bazı güzel menkıbeler de var sufilerden. Şimdi diyeceğim ama yani anlamak için soruyorum hocam. Yoksa İslam'daki merhamet, şefkat, hani yaratılan oturu sevme, Yunus Emre'de olduğu gibi. Hocam bunlar o kadar eşsiz ki ihsar denen bir şey var hocam. Bunun başka dinlerde belki örneği illaki vardır. Gerçek Hristiyanlık ve gerçek Yahudilikte ama hani dünya kültürlerinin artık geri kalmamış. İhsar ne demek hocam? Benim ihtiyacım var, sizin de ihtiyacınız var. Ama ben kendi elimdeki imkanı size veriyorum, hatta paylaşmıyorum. Hepsini size veriyorum.
Yani işte böyle istisnai zamanlarda yapılması gereken şey budur yani. Şu anda diyelim ki biz atıyorum 3 öğün yerine 2 öğün yiyerek bugünlerde.
Evet.
Bir öğünümüzü gönderebiliriz. Yani ona ihtiyacımız var ama bunu sürekli yapma imkanımız elbette yok yani. İnsani sınırlarımızı zorlar. Ermiş insanlar bunu yapabilir.
Hocam şöyle ermiş insanlar var. Biz biraz önce buraya gelmeden biraz kitap karıştırdım. Bosna Harbi'nde hocam tam Müslümanların evleri yıkıldı biliyorsunuz.
Evet.
Müslümanlar öldüler. Bir öğretmen çocuklar demişler ki hocam öğretmenim biz de yardım toplayalım. Öğretmen demiş ki olur, herkes kendi cebinden vermek şartıyla. Ailenize gitmeyin. Aileniz zaten yardım ediyordur.
Evet.
Muhakkak. Herkes hocam 3 lira 5 lira bir şey getirmiş. Kimisi belki bir yün bere getirmiş falan. Yün çorap getirmiş. Bir çocuğumuz otobüs bileti getirmiş.
Otobüs bileti.
Vermiş. O gün hava yağmurlu diyor öğretmen. Biraz sonra yola giderken baktım ki hızlı hızlı birisi yürüyor. Baktım o bir otobüs biletini getiren öğrencimiz. Islanıyor bir yandan. Onu arabaya aldım.
Allah'ım.
Kırık dökük bir ev var gece kondu. Oraya götürdüm. Meğer diyor çocuk dönüş biletini bana vermiş. Hocam evvelden
elinde
biliyorsun
akbiller
falan yoktu. O dönemlerde hatırlarsanız öğrenci bileti olurdu. Tam bilet olurdu. Bu harp zamanı çok eski dönemler. Bunun üzerine başka bir yardım şeyine katılmış öğretmen birkaç gün sonra. Bu bileti hocam orada belediye başkanına takdim etmiş. Bak demiş bu bilet bir öğrencim, fakir bir öğrencim verdi. Dönüşte yağmur altında yürüyordu, ben yakaladım tesadüfen. Hocam bütün toplanan paradan daha çok parayı o bilete vermişler. Demek çocuğun öyle bir ihlası var. Yani şunu demek istiyorum. Hani siz dediniz ya yemek yemeyelim icabında bir öğün.
Evet.
Onu gönderelim, paylaşalım o kardeşlerimizle. Yani bizim hocam milletimiz çok asil bir millettir. Allah'ın izniyle ben şuna inanıyorum ki inşallah hocam buradaki kardeşlerimizin çok kısa zamanda her türlü hocam manevi kayıpları geri getiremeyiz. Yani Allah rahmet eylesin kayıplarımız. Onlar inşallah cennet. Onu da söylüyorum hocam, bir müjdedir bu.
Evet.
Bu tür depremde ölenler hocam hükmü şehit sayılıyor. İnşallah. Biiznillahü teala.
İnşallah.
Böyle bir tesellimiz de var. Ama geri kalan yetimler, dullar, sakat kalan kardeşlerimiz, hasta, ameliyat isteyenler de inşallah bu millet hocam sahip çıkar diye düşünüyorum ben.
Evet, yani bunu daha önce aslında işte 17 Ağustos depremi örneğinde ve başka depremlerde bizdeki bu yardımlaşma, dayanışmayı gördük. Burada ki felaketin büyüklüğü nedeniyle daha fazla buna ihtiyaç var ve şu an görünen manzara zaten hocam Türkiye'de herkes seferber olmuş durumda. Biraz önce benim oturduğum siteden hocam mesaj geldi. Site yönetimi akşam saat 8-9'a diyor herkes evinden verebileceği giysileri güzel paketlesin, temiz ve güzel paketlesin, bize getirsin, biz buradan şeye ileteceğiz, Kızılay'a ileteceğiz, Kızılay aracılığıyla göndereceğiz. Şu anda mesela bu tür böyle toplu olduğu zaman bunlar daha kolay olur. Yoksa herkesin işte verebileceği şeyleri paketleyip Kızılay'a götürmesi falan organizasyonu zor ve külfetli bir şey yani. Ama mesela apartmanlar, siteler, mahalleler bu şekilde bir organizasyon içerisine girerse çok makbul olacaktır yani. Çünkü hocam soğuk, kar, kış, kıyamet yani. ve üşüyoruz diyor. Çocuklar üşüyoruz diyor.
Hocam ben de şöyle bir şey düşündüm. Evde çocuklar dedim ki hadi bakalım toplayalım ne var evimizde battaniye türünden ondan sonra kışlık kıyafetlerden. Hani hocam bir de aile içinde de böyle bir farkındalık olsun diye çoluk çocuğu söylemek lazım. Yani insan siz habersizce bir battaniye çıkarıp getirebilirsiniz belki evinizden ama o, yani çocuklara da söylemek lazım ki biraz evet, hocam
ona dahil olmalı.
Merhamete alıştıralım çocuklarımızı.
Evet.
O yüzden hocam bu İslam'ın merhamet anlayışı, şefkat anlayışı, yani empati kelimesi çok zayıf kalıyor esasında ama evet, hani psikolojik dil kullanmaya çalışıyoruz ya.
Evet, evet.
Öyle diyor hocam psikologlar. Empati de biraz daha muhatabın o pozisyonun içine girip oradan çıkıp yardımcı olmak lazım diyorlar. Ama biz diyoruz ki tasavvufta hocam ihsar denen bir şey var ki biz ona gerçek güç yetiremeyiz açık söyleyeyim. En azından hocam imkanlarımızı paylaşmak. Elimizde olanı, fazlasını paylaşmak ki hocam ben deniyorum evlerimizde Allah'a şükür gıda maddeleri, gılık kıyafetler, battaniyeler fazlasıyla var. Hocam bir de bir şey okuyacağım.
Hocam genellikle şöyle söylüyorlar. Bakın diyorlar bir yıldır kullanmadığınız bir giysiniz varsa anlayın ki onu giymiyorsunuzdur yani. Hadi bir yıl olmadı, iki yıl kullanmamışsan ver.
Kesin ver.
Kesin ver yani.
Çünkü ihtiyacın yok senin ona.
Evet.
Zaten hocam çok güzel bir şey bahsettiniz. Neden infak edelim deyince ayet-i kerimede kul ile afuv diyor. Hocam evet, tabii bizim gibi zayıf Müslümanlar için bu. Fazlasından ver. Yani fazla olup da kullanmadığın imkanlarını paylaş diyor.
Evet.
Ama hocam tabii Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir kıtlıkta bir şeyde kendi yemez. Sahabesine yedirirdi. Fakir fukarayla, yetimlerle paylaşırdı. Biraz sonra inşallah birkaç da hocam örnek veririz vaktimiz olursa. Hocam bir şey okumak istiyorum. Ernuz'dan bir Müslüman kardeşimiz. Benim hocam böyle gruplarımda onu da söyleyeyim. Orada da paylaştım.
Evet.
Uluslararası gruplarımda, WhatsApp gruplarımda. Türkiye'de ciddi bir deprem oldu. Hani bazen ileriden uzaktan çok iyi anlaşılmayabiliyor bu tür haberler.
Evet.
Dedim oradaki Türk camilerine, Diyanet İşlerine veya sizin kendi oranın yardım kurmanına dedim Türkiye'ye yardımcı olun diye haber göndermiştim. Ernuz'dan hocam bir mesaj. Biz diyor kalbi dualarımızı Türkiye'deki kardeşlerimize gönderiyoruz. Allah diyor bu güç zamanda onların hallerine bir güç kuvvet versin. Bu zor zamanda Allah onlara bir dayanma gücü sabır versin diye bir mesaj gelmiş. Endonezya'dan Emi Züleyfa adlı bir hanımefendi kardeşimizden. Hocam yine mesaj gelmiş. Esasında böyle bir niyetim yoktu ama bu da nereden ülkesine Hindistan'dan bir hanımefendi bir kardeşimiz. May Allah bless the land and protect all the ummah there in Turkey. Allah diyor Türkiye'deki ümmeti korusun. Allah topraklarınızı mübarek kılsın. Ve kalbi dualarımızı sizinle paylaşıyorum demiş hocam. Böyle ilginç mesajlar da geldi. Bunları da okuyalım da Allah'a şükür Türkiye'mizi hem Türkiye'den hem Türkiye dışından seven çok kardeşlerimiz de var Allah'a şükür.
Evet yani Uzak Doğu'da tsunami olduğu zaman hatırlarsınız hocam Türkiye seferber olmuştu. Türkiye her defasında seferber oluyor. Yakın uzak ayırt etmeksizin ama o Uzak Doğu'daki tsunami zamanındaki evet, seferberliği çok daha görkemli bir çalışmaydı.
Hocam bir hadis-i şerif paylaşır mısın de?
Evet hocam.
Bu Osman Nuri Topbaş Üstadımızın Fazilet Medeni eserinde bu hadis-i şerif Buhari'de geçen bir güçlü bir hadis-i şerif. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın Allah da ihtiyacını karşılar. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Bir Müslümanın ayıbını örtenin Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Şimdi hocam bu hadis-i şerifte düşman şeysi ayrı, şu an savaşla alakalı konuşmuyoruz burada biz. Ama hocam Müslümanın ihtiyacını karşılayanın Allah cennete ihtiyacını karşılayacak. Şöyle bir şey var hocam. Allah bizi hocam birbirimizi imtihan ediyor. Yani şu anda evet, biz deprem yaşamadık Allah'a şükür. Sağlık sağlık içinde evimiz sıcacık oturuyoruz ama biz şimdi hocam oradaki kardeşlerimizden sorumluyuz ama.
Evet.
Onların üşümesi bizde üşütmesi gerekiyor yani. Biraz kalbimizin titremesi gerekiyor.
Evet.
Açlığı bizim açlığımız. Tabii şöyle bir şey de var hocam. Bazı kardeşlerimiz anlamayabilir. Niye üşüyorlar? Ya şimdi ev yıkılınca elbisesi, ayakkabısı, çorabı, terli dışarı fırlayan insanlar var şimdi.
Evet hocam 6000 bina yıkılmış. Bu arada risk altında olduğu için girilemeyen de binalar var. Evet dolayısıyla yani, bir de mesela BOTAŞ hocam doğalgazı kesmek zorunda kaldı. Niye? Daha büyük risklere sebep olmasın diye yani. O bakımdan şey şart. 17 Ağustos depreminde hocam ben de günlerce şeyde kalmıştık. Ailecek, çoluk çocuk yani. Dışarıda kalmıştık. Ataköy'de böyle geniş bahçesi olan yerlerde. O zaman tabii yazdı, üşüme sorunu yoktu ama yani mesela bir gece dışarıda kaldığımızda battaniyelere ihtiyaç vardı. Yani burada mesela yapılacak yardımlardan bir tanesi şu hocam. İnsanlar, akrabaları ya da tanıdıkları varsa onların çocuklarını deprem bölgesi dışından misafir etmek. Bir hafta imkanı varsa.
Hocam bu çok Allah'ın izniyle olur ama şöyle bir durum da var. Tabii havalimanları şu anda kapandı. Karkıştı. Yani öyle bir zaman denk geldi ki
Şeyin ulaşımın zor olduğu versin. Bir zaman bu doğru, evet. Ama hani buna imkan olan yerlerde bu yapılabilir ya da yakın yerlerde yapılabilecek bir şey. Çünkü orada sürekli durmak hocam onların psikolojisini, çocukların psikolojisini
özellikle
çok daha zorluyor hocam yani.
Çünkü yetişkinler belki gelmek istemez, yaralısı vardır.
Onların orada evet, ama çocuklar bir de mesela ben 17 Ağustos depreminde hatırlıyorum. Eşimin ve çocukları uçakta İzmir'e göndermişti.
Neyi yapmışsınız?
Çünkü orası deprem bölgesi değil, bir de biz mesela buradayız. Her an artçılarda oluyor ya hocam. O zorlayıcı bir şey oluyordu yani. Çocuk psikolojisindeki etkisi çok daha fazla olur onun. Onun için imkanı olanlar hocam şey etmeliler. Deprem bölgesindeki yakınların ve tanıdıkların çocuklarını misafir etme imkanı varsa bunu yapmaları çok yerinde olur.
Hocam şöyle diyor Osman Nuri Topbaş Üstad. Allah'ı arayan kişi matemlerin civarına dolaşmalıdır. Rivayete göre Musa Aleyhisselam bir gün "Ya Rab, seni nerede arayayım?" diye niyazda bulunmuştu. Allah Teala ona "Beni kalbi kırıkların yanında ara" buyurdu. Hocam evet. Yani kalbi kırık, yakınını kaybetmiş, evini kaybetmiş, iş yerini kaybetmiş, yani sağlığını kaybetmiş, yaralanmış kardeşlerimizin kalpleri şimdi son derece kırık.
Evet.
Allah'ı nerede arayacağız diyor Musa Aleyhisselam. "Ey Rabbim, seni nerede arayayım?" diyor. Rabbimiz de beni diyor böyle bu tür kalbi kırık insanların matemlerin civarında ara. Genelde hocam insanlar böyle nedense değil mi hep böyle güzel ortamları, tatil ortamlarını böyle istiyor ama ahiret için de herhalde bu tür bir yardımlaşma çok önemli.
Kesinlikle. Hocam şimdi psikoloji ne yapıyor? Bizim psikolojimizi düzeltmek istiyor. Şimdi biz daha derinlemesine baktığımız zaman hocam psikolojiyi düzeltmenin en kolay ve kestirme yollarından biri ise kalbini insanın iyileştirmesi, güzelleştirmesidir.
Ya.
Yani bu şu demek değil. İnsan psikolojik destek elbet alacak, psikoterapi alacak, psikolojik danışmanlıktan yararlanacak vesaire. Eyvallah. Ama insanın psikolojisini iyileştirmede böyle temel motivasyonlardan bir tanesi de kalbini iyileştirmesi ve güzelleştirmesi. Bunun yolu da iyilik yapmaktan ve güzellikten geçiyor hocam. Mesela bakıyorsunuz sanat insanların hocam gönüllerine şifa veriyor. Niye? Çünkü sanatla kalp arasında doğrudan bir bağ vardır yani. O sanat aklı aşan bir özelliği vardır. Şiirdir, edebiyattır, minyatürdür. Sahici sanatlar için bunu söylüyorum yani. Şimdi iyilik yapmak da hocam. Evet. İnsanlara iyilik yapmak da insanın kalbini iyileştirdiği gibi psikolojisini de güçlendiriyor, onu hocam, destekliyor.
Şimdi hocam bu tür durumlarda yardımcı olmak kendi mutluluğumuz için de bir efendim kendimize iyilik yapıyoruz esasında.
Tabii.
Nasıl oluyor hocam?
Ya işte şey, insan kalbini katarak yapıyor bu işleri hocam. İnsanın kalbini katarak yapmış olduğu işler onun kalbini zenginleştirdiği gibi psikolojisini de güçlendiren bir özelliğe sahip oluyor.
Yani hocam yardım ettikçe psikolojimiz düzeliyor. Daha mutluyuz. Yani mutlu ettikçe başkalarını kalbimiz, bize mutluluk yansıyor.
Kalbimizi besliyor. Kalbimiz de psikolojimizi besliyor yani.
Eyvallah.
O bakımdan bu mesela insani yardım organizasyonlarında çalışan insanların hocam psikolojik dayanıklılıkları çok daha fazladır. Mesela inanılmaz böyle dramatik sahneler görmüştürler, yaşamıştırlar.
Ona rağmen
inanılmaz derecede böyle
dirençlidirler.
Psikolojik dayanıklılıkları güçlüdür. O işte yani nedir? Kalbini koyarak yapmış olduğu bir iş olunca hocam psikolojisi de güçlü oluyor. O bakımdan insanın kendi insaniyetini hocam. Düşün ki hocam bir insan gözünü hissetmiyor. Ne demek? Gözü çalışmıyor demek yani.
Evet.
Mesela şey hocam beyin sisi denilen bir şey var. Böyle karmaşık duygu durumları nedeniyle insan beynini bir noktaya odaklayıp onun üzerinde düşünemez. Böyle bir kavram var şeyde. Özellikle pandemi döneminde hocam çok yaygınlaştı beyin sisi kavramı. Evet. Nasıl sisli ortamda etrafı gözümüz doğru dürüst seçemez ya hocam yoğunluğuna bağlı evet. olarak. Burada da öyle. Şimdi bir insan kalbini hissedemediği zaman da hocam işte ne oluyor? Ya, ya insaniyetini hissedemiyor.
Bir süre sonra artık insanlıktan
işte o insaniyetini hissetmek ne kadar derin, herkes az buçuk hisseder elbette insaniyetini, ama böyle zamanlarda kurmuş olduğu yakınlıklarla, yardımlaşmayla, dayanışmayla, bir insana el uzatmakla aslında kendi kalbine el uzatıyor yani. Hocam, kendi kalbine yardım ediyor, kendi kalbine iyilik yapıyor.
Hocam
yani
çok ilginçtir yani, bırakın insanları, hayvanlar aleminde bile hocam dehşet bir yardımlaşma var. Yani hocam mesela bu işte ceylanlar, o efendim diğer bufalolar bir vahşi saldırdığı zaman hocam hepsi birlik olup yani birisini kapmış mesela, diyelim ki kurt, 3-5 tane kurt. Yani bırakalım da bunu yesin artık demiyorlar hocam. Elinden geldikçe onu kurtarmaya çalışıyorlar ya.
Evet.
Kurdun elinden, aslanın elinden, hani bazıları kaçıyor falan ama hayvanlar aleminin hocam büyük çoğunluğu hem cinsi bir başka zavallı hayvanı o avcı vahşinin elinden kurtarmak için boynuzlarına saldırıyorlar. Hatta bazen belki bir kısmı da
evet,
arkadaşını kurtarırken kendisi gibi yem oluyor. O evet, da görülüyor. Hani şunu diyeceğim yani, sizin dediğiniz gibi hocam hayvanlar aleminde bile müthiş bir dayanışma, yardımlaşma varken evet, insan olup da hocam duyarsız kalmak gerçekten hocam katı kalpliliğin herhalde üst derecesidir. Ve bu insan hocam bir süre sonra esasında kendini kaybediyorlar. Çünkü bencillik denen şey hocam etrafında evet, insan kalmıyor. Böyle bencil bir insan yarın eşine karşı, akrabasına karşı da bencildir. İş arkadaşına karşı da bencil olacaktır.
Ve sonuçta kendine de zarar. Çünkü bencillik hocam ilk bakışta keser gibi habire kendini yontuyorsun ama zamanla yapayalnız kalıyorsun. Kimseyle paylaşacak bir duygu durumun yok. İnsanlar var etrafında ama sen sanki o insanlar arasında uzaydan gelmiş, onların dilini, kalbini anlamayan bir yaratıksın yani.
O yüzden yani infakta bulunmak, yardım etmek insan kalmanın da bir sırrı. Şimdi hocam size birkaç daha buradan şey okuyayım. Ömer Efendimiz döneminde bir aşırı kıtlık olmuş. Tabii hocam deprem, kıtlık, sel, bunlar farklı şekilde ama aynı şey yani. İhtiyaç var bunun sonunda değil mi hocam? Ekmek bulamıyorsunuz yiyecek.
Evet.
Battaniye bulamıyorsunuz üzerinde ısınacak. Şöyle diyor hocam bu Müslümanlar için. Vallahi Cenab-ı Hak bu sıkıntıyı gidermeseydi İmkanı olan bütün müminlerin evine hane halkı sayısınca fakir verirdim. Ve bir kişinin yiyeceğiyle iki kişi idare ederdi diyor. Hocam da bunlar sahabe, biz bunlar gibi olamayız.
Evet.
Ya sahabe-i kiram hocam yani beş kişi varsa evde beş de misafir alıyordu yanında. Bu hocam kardeşlik hani muvakkat anlaşması vardı ya.
Evet.
Muhacirler gelmişti Mekke'den. Medine'li Ensar hocam malını ortadan böldü. Evini ortadan böldü, verdi.
Evet.
Yani bizim hocam örneklerimiz çok muazzam örnekler. Hani böyle basit örnekler değil.
Değil kesinlikle. Ve yani mesela işte kardeş aile uygulaması hocam olabilecek şeylerden bir tanesi. Ya da diyelim ki oradaki bir ailenin çocuğuna burs evet, sağlamak. Ya da bir aileye bir gelir oluşturacak bir çalışma imkanı sağlamak.
Aziz Ömer Efendimiz hocam yapmış. Biz de onun yani bu ümmetin parçası olarak Ömer Efendimizin hatta hocam şurada çok güzel bir şey buldum hocam. Bunu çok seviyorum. Seri sakati kutise suruh bir gün derste talebelerine müminlerin dertleriyle dertlenmeyen onlardan değildir hadisini izah ederken bir talebesi heyecanla içeri girer ve üstadım bütün mahalle yandı, kül oldu. Yalnız sizin ev kurtuldu der. Bunu duyan seri sakati elhamdülillah diyor hocam. Şimdi gayet normal değil mi?
Evet.
Eviniz kurtulmuş. 30 sene sonra bir dostuna ben o vakit elhamdülillah demekle bir anlık da olsa sırf kendimi düşünmüş, felakete uğrayanların ızdırabından uzak kalmış oldum. İşte 30 senedir o andaki gafletimin tevbesi içerisindeyim. Yani şimdi hocam şöyle, herkesin evi yıkılmış depremde. Herkes sokakta, siz diyorsunuz elhamdülillah benimki yıkılmadı. Ya kendine sevin ama başkasına da üzül yani. O yüzden evet, kendine çok başkasını düşün. Hocam seri sekati kutse sürruh çok güzel bir böyle empati mi diyelim artık, sempati mi diyelim. Bu kelimeler çok zayıf kalıyor ama bunu gösteriyor, öğretiyor bize.
Evet yani böyle bir zaman, bu zaman şu anda yaptığın, sıcağı sıcağını yaptığın andan itibaren mesela hocam arama kurtarma çalışmaları ne kadar zaman şey ediyor? Mesela ilk saatlerde kurtarma olasılığı daha yüksek. Her geçen saatte bunlar azalıyor. Bu arada bunu da belki vurgulamak lazım hocam. Arama kurtarma çalışmaları konusunda gönüllü derneklerin sayısı Türkiye'de bayağı bir arttı. AFAD bu kurumlara şey veriyor, eğitim veriyor ve bunlara sertifika veriyor.
Evet.
Bu tür arama kurtarma konusunda çalışan vakıfları da hakikaten olabildiğince insan gücüyle olsun, ekonomik güçlü olsun desteklemek lazım. Hocam bir binanın başında belki yüzlerce kişinin çalışması gerekiyor yani.
Hocam şöyle bir ilginç şey var. Osman Nuri Topal Üstad'ın hocalarına birisi hocam Yaman Dede. Kendisi Rum asıllı, müftedi Müslüman.
Kayseriliydi galiba değil mi hocam?
İstanbul'da yaşıyor ama Kayseri asıllı olabilir. Bir gün derste öğrenciden biri sorar. Hocam ağır bir günahın altında kalmayı mı yoksa cüzzam illetine tutulmayı mı tercih edersiniz? Yaman Dede der ki Allah'ın kullarının gönül dünyasından bir an için uzaklaşmak ve duyarsız kalmaktansa diri diri yanıp kül olmayı tercih ederim. İşte İslam'ın insana kazandırdığı diğergamlık, merhamet, muhabbet ufkunun enginliği. Yani o diyor ki yok yok diyor. İkisi de diyor bunlar hafif kalır. Esas büyük hastalık diyor. Ne cüzzamdır, ne büyük günahtır. Daha büyüğü Müslümanların hallerine karşı duyarsız, acılarına duyarsız davranmak. Bana ne kardeşim? Öldüyse öldü yani. Deprem olduysa ben ne yapayım falan gibi. Böyle hocam yani basit bahanelere sığınarak duyarsız kalmak hepsinden çok daha ağır bir beladır diyor Yaman Dede.
Evet hocam. Ruhu şad olsun hocam. Kayseri doğumlu teyiden baktım yani.
Evet.
Rum Hristiyan bir aileden dünyaya gelmiş. Sonra İslam'a gelmiş. Bu arada kabri de şeyde İstanbul'da hocam Karacaahmet'te. Hocam zaman zaman bahsediyorduk. Aleksitimi.
Evet.
Diye bir ruhsal hastalık. Yani ruhsuz duygusuz insanlara verilen isim hocam.
Tekrar edelim ismini. Aleksitimi. Aleksi diye bir adam mı bulmuş hocam bu hastalığı?
Her yani neyse. İsminin kökenini bilmiyorum. Nereden, niye verilmiş? İlginç öyküleri tabii de oluyor. Hatta bununla ilgili testler de var hocam. Psikolojik testler de var. Bir insan aleksitimi midir, değil midir diye. Ruhsal duygusuz, ruhsuz duygusuz insan oluyor. Bunlar hocam başka hiçbir insanın acısından şey olmuyor.
Etkilenmiyor. Psikopat,
sevincinden,
sosyopat mı diyor hocam? Böyle bir şeyler de var.
O kategoride var.
Hatta yani, zevk alanında var hocam.
Tabii yani ama aleksitimi daha yaygın. Diyelim ki psikopatlarda, sosyopatlarda artık başkalarına şiddet uygulama ve zarar verme de var yani. Daha tehlikeli bir kategori oluyor. Ama hakikaten bu ruhsuz, duygusuz insan kategorisi hocam giderek yaygınlaşıyor. Eğer başka insanların acısıyla, acısından hiç acı duymuyorsa, bir şey hissetmiyorsa, sevinçlerini paylaşamıyorsa etrafındaki insanların hocam, bu çok derin bir ruhsal hastalık yani. Çok derin.
Hocam şimdi bu psikoloji dünyasında ilginç deneyler var. Çocuklar daha küçükken bunların duygusal zekasını, merhametini ölçüyorlar hocam. Mesela bir çocuk düştü. Bir çocuk geliyor hemen ay diyor, ay, püf püf diyor, acıdı falan diyor. Hocam o kardeşine sarılıyor, düşen arkadaşına.
Evet.
Onu teselli ediyor. Bir kısmı da ne yapıyor hocam? Gülüşüyorlar. Ama güzel düştü. Şimdi hocam sonra bakıyorlar, 30 sene sonra mesela bakıyorlar, o arkadaşına merhamet gösteren çocuk hayatında çok başarılı bir iş adamı veya bir genel müdür neyse veya aile reisi veya anne olmuş. Diğeri hocam empati kurmayan, yardım etmeyen çocukların hayatta başarılı olma şansı daha az. Niye? Çünkü hocam insanlar sizi değerlendirirken, Ali Rıza hocam siz bir işe mesela layık görülürken şöyle düşünüyorlar. Ya Ali Rıza hocam merhametlidir, iş arkadaşlarını düşünür, empatisi vardır, bencil değildir. Sizin gıyabınız da sizin duygusal dünyanızla karar veriyor. Diğer ahbaplarınız veya işte üstleriniz. Yani Ali Rıza Bey çok zekidir, Süleyman Demirel Hoca acayip zekidir diye oraya tabii çok bakan yok. Çünkü zeka seviyesi herkes 3 aşağı 5 yukarı aynı hocam.
Evet.
Ufak tefek farklılıklar olsa da zaten o zekayı siz orada kullanamıyorsunuz.
Evet.
Yani herkesin kullanacak zekası Allah herkese vermiş yeterince. Ama duygusal zekamız çok farklı. Hatta Musa Efendi Hazretleri şöyle buyuruyor. Bir yerde yangın olur diyor. 3-4 değişik insan tipi vardır. Bir kısmı tanımadığı bilmediği eve dalar. Oradan birini kurtaracağım diye.
Evet.
Bazen kendi de yanar ölür. Böyle fedakar insanlar vardır.
Evet.
Bir kısmı ya ne güzel yangın var oturup seyre bakayım diye böyle film seyreder gibi.
Seyredenler de var.
Cama oturur. Yardım etmek, bir kova su götürmek. Hani su götürenler de var. Bir kısmı eve giriyor hocam en tehlikelisi. Bir kısmı su götürüyor, o da güzel. Bir kısmı ya şunu sevdiğim ben ne güzel işte. Hocam daha kötüsü de var. Ya ben buradan 3-5 kura çalabilir miyim acaba bu kargaşa esnasında? Yani o işte tabii ev terk edilmiş ya.
Evet.
Allah muhafaza buyursun hocam. Bunlar da oluyor tabii, onu da söyleyeyim bu ara. Allah bu tür kötülerden, şerirlerden hocam bunlar. Artık şerrin ötesinde şerir insanlar, Allah muhafaza buyursun. Yani oradan bir altın, gümüş bulabilir miyim, toplayabilir miyim? Böyle bir terk edilmiş evden bir cüzdan bulabilir miyim diyenler de var. Ki bunların maalesef en kötüsü, şunu diyeceğim yani, duygusal dünya o kadar fark ediyor ki insana, eksi sonsuz, artı sonsuz diyor buna bir Allah dostu.
Evet hocam, hakikaten modern zamanlarda bile artık sadece IQ'ya değil, duygusal zekaya da vurgu yapılması hakikaten dikkat çekici. Ve duygusal zeka insanların işbirliği, birlikte çalışmak, kader birliği yapmak gibi, yani artık böyle insan sadece bencilce, zekasını bencilce kullanarak bir yere varamıyor. Çünkü Robinson Crusoe gibi yapayalnız yaşamıyorsunuz yani. İnsanlarla birlikte yapıyorsunuz. Mesela insan kaynaklarına hocam baktığı şeylerden bir tanesi şu: ekip çalışmasına uygun mu değil mi? İşte duygusal zeka orada mesela. Hocam ekip bazen çalışmasına uygun, empati yeteneği olmayan bir insan hocam işte ekip çalışmasına ne yapamıyor, giremiyor yani.
Hocam mesela ben şunu için söylemek istedim bunu. Bazen hocam çocuklarımız arasında bir tanesi hocam acayip merhametli. Elindeki ekmeği verecek kadar, sırtındaki ceketini çıkarıp verecek kadar merhametli. Bir tanesi ise hocam duyarsız. Ya baba diyor, şimdi gerek var, bize ne diyor, uzak orası diyor falan.
Evet.
Yani çocuk tabii çocukça olmasına rağmen hocam onları da böyle ihmal etmeyip, ya bu daha çocuktur canım, basın böyle düşünsün şimdi dememek lazım evladım.
Kesinlikle bak, tam o esnada bunu yapmak lazım. Çünkü ağaç yaşken iyidir yani.
Mesela hocam kastım oydu yani. Duygusal zekayı ölçmekten kastım da, anne babalı olarak biz etrafımızdaki, önce kendi ailemizden başlayarak belki yakın akrabamıza da nazımız geçer. Ya kardeş bak, sen imkanların var, hani biraz yardımcı ol. Ya boş ver amca, şimdi yandım, orası uzak bize ne, 1000 kilometre ötedeki yerden.
Evet.
Onların imkanları vardır, kendi akrabası yardım etsin diyenler de çıkabilir hocam. Bazen böyle yani saçma salak sizin tabirinizle.
Evet.
İnsanlar hocam yardım etmemek için bahane uyduruyor. Yani bizim etrafımızdaki kardeşlerimize duygusal zeka eğitimi verme yükümlülüğümüz de var bu manada.
Evet, kesinlikle. Aksi halde iş işten geçtikten sonra mesela okullarda hocam çocukların sadece akademik zekasına bazı aileler önemsiyor. Akademik başarısını önemsiyor.
Hatta hocam tam tersi bir örnek vereceğim size. Geçen bir arkadaşım söylüyor. Bir çocuğu hocam liseden sonra hemen işe girmiş. Güzel de bir işe girmiş. İyi de kazanıyor. Babası çocuğunu övüyor şimdi. Ya öyle tutumlu oğlum var ki diyor, maaşından 1 lira harcamaz, hepsini bankada biriktirir. Dedim peki size ev kirasına yardım ediyor mu? Elektrik, su parası, annesine bir hediye alır mı? Eve bir portakal, yoğurt getirir mi akşam? Yok, hiçbir şey yapmaz. Sen dedim ne yapıyorsun dedim ya. Sen kendinle bir canavar yetiştiriyorsun dedim.
Şimdi hiç farkında dedim, değil yani.
18 yaşında olduysa sana hoş geliyor bunlar. Tabii 18'lik bir çocuğun eve bir şey verme yükümlülüğü yok.
Evet.
Yarın dedim yaş 24-25 olur. Bu çocuk alışmadığı için eve bir şey getirmeye. Yarın dedim siz darda kalırsınız. Dönüp haliniz hatırınız sormaz. Ya annesine bir hediye alayım, annemi doktora götüreyim mesela.
Evet.
3-5 lira vereyim de şu annemi tedavi ettireyim. Dedim siz ne yapıyorsunuz? Sakın dedim, hemen dedim. Sen dedim şimdi bugünden itibaren çocuğuna dedim, oğlum bu akşam eve bir portakal getir. Bak evde yoğurt kalmamış evladım. Dönüşte bir uğur. Yani sen de alabilirsin. Mesele 50 liralık yoğurt meselesi değil. Evladım eve ekmek getir. Alıştır dedim. Yoksa dedim duyarsız. Sizin dediğiniz ne hastalığı hocam? Aleksitimi hastalığı mıydı?
Evet.
Yani evde bir hastalık olur, annesi hastadır, umurunda değil. Evde bir eksik olur, umurunda değil. Dedim sen kendi kendine büyük dedim kötülük yapıyorsun, farkında değilsin dedim. Arkadaş çok teşekkür etti bana. Hocam sen dedi ne kadar güzel bir şey tavsiyede bulun. Hiç bu aklıma gelmedi dedi.
Evet.
O yüzden söylüyorum hocam yani.
Kesinlikle. Ve bunları olabilen en küçük yaşlardan itibaren, mesela diyelim ki özellikle hocam şimdi tek çocuk sendromu var. Tek çocukların hocam paylaşma eğilimi daha düşük oluyor. Oyuncağını paylaşmıyorsa mesela bir çocuk hocam.
Ya bir kamyon oyuncağı olsa bir tanesini dahi paylaşamıyor.
Şimdi şöyle, bazılarını paylaşmayabilir o tamam, ama hiçbirini paylaşmıyorsa orada bir risk var demektir yani. Ha bu arada işte oyuncaklarına hiç sahip çıkmıyorsa o da başka bir yanlış.
Evet. O yüzden hocam bugün şöyle programımızı bitirelim. Öncelikle hocam enkaz altındaki şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Geride kalan İnşallah. Kardeşlerimize sabırlar temenni ederken hocam esas merhametimizi değişik şekillerde gösterelim. Siz sağ olun programın başından beri çok değişik yollarda gösterdiniz.
Eyvallah.
Hocam sizin son temenninizle programı kapatalım inşallah.
Allah ölenlere rahmet, yaralılara şifa. Bu arada yaralılar sadece bedensel yaralılar değil tabii. Psikolojileri yaralı, gönülleri yaralı insanlar var. Onlar için biz elimizden gelen her şeyi yapalım.
Hocam son bir söz söyleyeyim. Siz psikoloji deyince aklıma geldi. Bizim tasavvuf insan psikolojisi için programımız. Evet. Psikolog kardeşlerimiz de inşallah hakikaten kayıplarına baş edemeyen kardeşlerimize yardımcı olsunlar değil mi?
Evet, terapiler versinler. Yapıyorlar. Zoom üzerinden uzaktan terapi uyguluyorlar ücretsiz olarak. Kampanyalar oluyordu. Burada da bu tür kampanyalar olacaktır yani. Oraya gidip gelmeleri belki bir kısmının imkanı yoktur ama Zoom üzerinden psikoterapi bile onlara çok dertlerine derman olacaktır.
Tabii hocam yani. Bazı şeyler var ki başında olması gerekiyor. Allah razı olsun, Doktor Fırat Erdoğan abimiz var bizim. Çocuk doktoru kendisi. Hemen uçağa atlamış Kayseri'ye. Dedik hocam uçak da gitmiyor şu anda. Kayseri'den karayoluyla intikal etmeye çalışıyor. Bazen hocam tabii çocuk doktoru. Şimdi üşüyen çocuklar var, öksüren çocuklar var. Evet, şimdi o gün hasta olmuş evlatlarımız, yavrularımız var. Allah hocam bütün hem vücuduyla, mesleğiyle, maddi imkanlarıyla yardım edenlerden razı olsun diyerek hocam programı kapatıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bize verilen sürenin sonuna geldik. Allah memleketimizi, İslam beldelerini bütün kazalardan, bütün belalardan muhafaza buyursun inşallah diyerek programı kapatıyoruz. Hepinize sağlık, afiyetler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.